Ayrım 7.
Sayfa 74. Hukuku düvel biliminin ülkemizde kurucusu olan Seha Meray Lozan'ın bir öncüsü, Ahmet Selahattin kitabının ön sözü, Türk Tarih Kurumu yayını. Hukuku beynet düvelin mukaddematı siyasiye ve safatı tekamülliyesi ve muahedat. Muahallas hukuku umumiyeyi beynet düvel. Hukuku idareyi düvel. Hukuku cezaiyeyi düvel adlı eserleri hukuk kütüphanemize armağan etmesi, hukuk öğrencilerinin bilgisini artırmak amacıyla yayınladığı Külliyat-ı Hukuk ve Siyaset serisinin Berlin Kongresi, Medeniyet Yalanları, Makedonya Meselesi ve Balkan Harbi icraatı gibi yayınları, Debidur'un diplomasi tarihinin 5 cildini dilimize çevirmesi, yani zamanını hiç boş geçirmemiş, onu çok verimli ve yararlı bir çalışkanlıkla doldurmuş olması da onun her zamanki iyimser, her zamanki sevecen ve mutlu ifadesinin haklı dayanaklarıdır. İçten ve insancıl. En büyüğünden en küçüğüne kadar herkesin derdiyle ilgilenen, onlara bir teselli bulmaya çalışan, her sıkıntısı olanın kapısını vurmak cesaretini kendisinde gördüğü insancıl bir adamdır. Sıddık Sami Onar, Hukuk Dünyası, Ocak 1945. Onun odasına karamsar giren, iyimser ve umut dolu çıkar. Böyle de bir ışınımı vardır. Mesela bir çocuk babası olmak üzere olan evli bir öğrencisi, hocasına parasızlığından yakınınca Ahmet Selahattin hemen askıdan biricik paltosunu alıp ona verir. "Götür bunu hemen bit pazarında sat, yarısını kendin al, yarısını da bana getir," der. Çünkü kendi de paraca hep dardadır. Mesela fakülte kütüphanesini yeni baştan düzenlerken ceketini çıkarıp kendileriyle birlikte çalıştığı hademelerden birine öğleyin yemek molası verdikleri sıra arkadaşına laf olsun diye "Şimdi şurada bir tepsi baklava olsaydı da yeseydik," demesi üzerine Ahmet Selahattin o yokluk yıllarında cebindeki paranın tümünü ona uzatıp "Git bir tepsi baklava al gel, birlikte yiyelim," demek savurganlığını gösterebilir. Böylesine de iştendir. Para taşımak onu rahatsız eder. Paraya, pula, mevkiye, mansıba hiç mi hiç önem vermez. Hep kendisiyle tutarlı. Dürüsttür. Kelimenin tam anlamıyla dürüst. Hak bildiği yolda, yalnız da olsa, başı dik, tökezlemeden, hiç mi hiç ödün vermeden, sözünü esirgemeden, bilim adamı onurunu ve tutarlılığını koruyarak diklenir. Gençliğinden beri böyledir. O daha profesör olmadan, henüz yeni evli ve yüksek öğretim genel müdürü iken patlak veren Salih Zeki olayı, Ahmet Selahattin'in hem bu pazarlıksız dürüstlüğünü hem de parayı hiçe sayışını çok iyi gösterir. İttihat ve Terakki hükümeti, sözüm ona hastalığından ama aslında hükümetle bağdaşmayan liberal düşüncelerinden ötürü, matematikçi Salih Zeki'yi azlediverince buna kimse gık bile diyememiştir. Pabuç o zaman da pahalıdır. Yalnız bir kişi diklenir, Ahmet Selahattin. İttihat ve Terakki'nin bu yüz kızartan suçuna katılamayacağını, hasta ise bir profesörü işten çıkarmak yerine onu tedavi ettirmenin yollarını aramak gereğini hatırlatarak zamanın marif vekili Şükrü Bey'e kendisinin haberi olmadan alınmış bu karara katılmayacağını kesin bir dille belirten bir istifa mektubu yazar. Gece eve gelip eşine, "Bir süre maddi sıkıntıya katlanabilir misin?" diye sorar. Eşi, "Katlanabilirim," cevabını verince Ahmet Selahattin olayı ve istifa gerekçesini eşine açar. İlk gününden beri ona uymuş, destek olmuş, çünkü onu sevmiş ve anlamış olan vefakar eşi Seza Hanım'dan, "Bana açıklamana hiç gerek yoktu. Sen gerekli görüyorsan yapılmalı," cevabını alır. Ertesi gün istifa verilir. Onu kimse geriye aldıramaz. Ahmet Selahattin bir süre aç açık kalır. Zira sade pavuç değil, hayat da pahalıdır o zaman. Kaldı ki Salih Zeki'yi şahsen hiç de tanımıyordur. O bunu sırf kendi vicdanına ters düşmemek için yapmıştır. Kader kapıyı çalınca. Birinci Dünya Savaşı yenilgiyle bitip de emperyalist düşmanlar, akbabalar misali Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamaya kalktığı zaman, baştakiler biraz celadet gösterebilseler, yurdun çoğu aydınları manda ve himaye cereyanlarını tek çözüm yolu saymasalar, içlerinden biri çıkıp da Türkiye'nin istiklalini ve yaşama hakkını Batılıların anlayacağı bir bilim, bir hukuk, bir sağduyu dili ile ele güne anlatabilse, Kurmay Albay İbrahim Muhittin Bey'in oğlu Ahmet Selahattin belki de kişisel yazgısının dünyaya asıl geliş nedeninin tarihi misyonunun farkında bile olmadan yaşamını eviyle üniversitesi arasında dokumaya devam edecektir. Ama işler sarpa sarınca müttefiklerin azgın iştahı yurdumuzu bölme planını önce sinsi sinsi sonra açıktan açığa gerçekleştirmeye başlayınca ve İstanbul aydınlarının ödlekçe uyuşukça teslimiyet havası İstanbul'un üstüne büsbütün sindikçe yazgısı Ahmet Selahattin'i alır, Türk İstiklal Davası'nın ilk bilimsel ve hukuki savunucusu yapar. Bu aşırı alçak gönüllü, bu gösterişten hiç mi hiç hoşlanmayan, bu hep sessiz sedasız kendi kozasını ören adam o zaman birden bir aslan kesilir. Derslerinde gençleri bu yüz karası teslimiyete karşı coşturmaktadır. Bilimsel sağlamlığına hiç halel getirmediği soğukkanlı mantığına şimdi yurtseverliğin ve emperyalist istilanın yüzsüzlüğüne karşı isyanının coşkusu da eklenmiştir. Her dersi bir heyecan kasırgası gibi dalga dalga genç bilinçleri uyandırmaktadır. Yunan İzmir'e çıktığı günkü Fatih mitingini hazırlayanların başındadır. O kürsüden Türkiye'nin hakkını dünyaya şöyle savunur. Barış konferansının çalışma amacı yenenlere ödül dağıtmak, yenilenlere cezalar biçmek, gücün hakkını onaylamak olmamalıdır. Bu konferans hakkın gücünü ilan edecek yeni bir dönem açılmasına yönelik olmazsa dünyada huzur ve durulma beklenemez. Yasalara ilişkin kararlar hakka ve adalete dayanmazsa birçok güçlükle yaratılan yapıtın çöktüğü görülecektir. Bunun zararını da şu ya da bu topluluk değil tüm dünya çeker. Biz hakkımıza ve haksızlığın kalıcı olamayacağına güveniyoruz. Türk milleti sıfatı ile söylüyoruz. Bizce hak pek kutsaldır. O kadar ki hak sözcüsü Tanrı'yı anlatır. İnanıyoruz ki hak üstündür, onun üstünde hiçbir şey yoktur. İstanbul karanlık yazgısından habersiz, her güz mevsimi olduğu gibi hülyalı, şiirsel bir yaz uzantısı yaşamaktadır. Bebek bahçesinin ağaçlarına kümelenmiş kuşlar ortalığı korolarıyla gürültüye boğmaktadırlar. Çocuklar dünyanın her yanında tarihle, politika ile, büyüklerin istila ve sömürü entrikaları ile, komploları ile hiç ilgileri olmayan bu tertemiz yaratıklar, kısa sürecek saflıklarının olanca mutluluğu ile bebek bahçesinde koşuşmakta, birbirlerini kovalamakta, çember çevirmekte, arada attıkları sevinç ve yalancı korku çığlıkları ile oyunlarına yeni heyecanlar katmaktadırlar. Ama Boğaz sularında müttefik donanması demirlemiş durmaktadır. Koyu mavi suların fonu üstünde Fransız, İngiliz, İtalyan bayrakları dalgalanmaktadır. Dolmabahçe bir sis bulutu gibi silik, sessiz ve pasif adeta varlığından utanır gibi uzanmaktadır. Tenha yollarda şapkaları tüylü İtalyan karabiyenleri, yaygın burunlu Senegalli Fransız zencileri kol gezer. Bebek, kuru çeşme meyhanelerinden laterna sesleri gelmektedir. Son padişah Vahdettin sarayda bir şura-i saltanat toplamak gereği duyduğu zaman Darülfünun temsilcisi olarak oraya çağrılan Ahmet Selahattin yanaklarını al al eden o güzel coşkusu ile şura-i saltanat zamanı geçmiştir. Şimdi zaman şura-i millet toplama zamanıdır diye haykırır. İşgal polisi büyük yurtseverin peşindedir. Sık sık bebekteki evine gelir onu ararlar. Ahmet Selahattin gafil avlanmamak için tabanca taşımakta, geceleri de bebek bahçesine gelip uzaktan evinin balkonuna bakmaktadır. Eşinin balkona asacağı çamaşırların parolasından İngiliz polisinin o gün kendini evde arayıp aramadığını ve civarda nöbet tutup tutmadığını anlar. Tehlike işareti verildiği geceleri Küplüce'de kayınpederi Matbaayı Amire Müdürü Hamit Bey'in köşkünde geçirmektedir. Bugünün karanlığı yarının güneşiyle delmek. Artık özel yaşamı, kişisel kaygıları, sıhhati, ailesi kalmamıştır onun için. Yazgısının emrine girmiş bir medyum gibi kendini yalnız Türkiye'nin kurtuluşuna adar. Vakit gazetesine yazdığı bir seri baş makalede Türk haklarının birer birer hukuki gerekçelerini saptayıp dünyayı anlatacaktır. Himaye ve manda cereyanları, mandaların hukuki nitelikleri, manda ve yardım, ben murahas olsaydım ne derdim, boğazlar meselesi, dörtler meclisine ne söylerdim, savaş sorumlulukları ve Türkiye, Yanlış Doğru ve Bunun Gibi adlarıyla Vakit Gazetesi'ne ve hepsi de 1919 yılının Temmuz ve Ağustos tarihlerini taşıyan baş makalelerinde 3 yıl sonra yani 1922 yılının Kasım ayında Lozan'da toplanan Uluslararası Sulh Konferansı'nda Türk haklarını savunacak olanlara bu müdafaanın bilimsel ve hukuki gerekçelerini ayrıntıları ile ve büyük bilimsel vukufla önceden hazırlamış bulunmaktadır. Onu Lozan'ın öncüsü saydıran da bu hizmetleridir. Bu hakları daha ortada Kurtuluş Savaşı ve onun zaferleri yokken, mütarekenin en karanlık, herkesin umutsuzluğa ve karamsarlığa kapıldığı felaket günlerinde savunmuş olmasıdır. Bu büyük iyimserlik onun hakkı olduğu kadar Türk milletinin haksızlığa katlanmaktansa ölümü göze alacağına olan inancından gelmektedir. Manda yanlılarına karşı giriştiği savaşımda vasilik ve himaye altına giren bir devlet bağımsızlığını yitirir diyordu. Egemenlik hakkı teslim olunamaz, ayrılık kabul etmez, bağımsızlık bir bütündür, ya vardır ya yok ise devletin kimliği ortadan kalkmış demektir ve şöyle devam ediyordu. Bizi bağımsız bırakmazlar düşüncesi maneviyat bitkinliğinden doğan bir inanç eksikliğidir. Bir an için kabul ve teslim edelim ki bizi devlet olarak yaşatmayacaklar. O halde bunu biz mi isteyelim? Bu adeta savaş alanında bir askerin intihar etmesine benzer. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt 1, sayfa 258. İntihar onur sahibi bir millete yakışmaz. Bir düşünür, karamsarlık bugünün güneşini yarının bulutlarıyla örtmektir der. Ahmet Selahattin'in iyimserliği ise o günün karanlığını yarınların güneşiyle delen bir iyimserliktir. Milletine ve hakka inanan bir bilim adamının milleti için yapabileceği en büyük hediye budur. Eşinin ve arkadaşlarının dikkat etmesi, uyarıları, koroner yetersizliğini tedaviye çalışan doktorların tehditleri bir kulağından girip öbüründen çıkmaktadır. O yapabileceğini yapacak, bu uğurda ölüm mukadderse onu da göze alacaktır. Belki vaktinin çok azaldığını da sezmiştir. Özenle yetiştirdiği 900 öğrencisinin Çanakkale'de, Sarıkamış'ta canlarını yurda feda etmiş olması Ahmet Selahattin'in en büyük üzüntüsüdür. Bunu hiç unutamamaktadır. Onlara bu aşkı aşılayan bir hoca olarak bu yurda can borcunu vermenin işte şimdi tam zamanıdır. Geçirdiği ikinci bir kalp krizinden sonra hala yatağına kalem kağıt alıp yeni bir makale yazdığını görünce dostu ve doktoru Profesör Doktor Akil Muhtar'ın "Allah'ını seversen istirahat et, durumun ciddi Selahattin Bey, yazarsan ölürsün" uyarısı üzerine krizden sonra renklenmiş yanakları ile yumuşak yumuşak gülümseyip ama hep o kararlı ve keskin bakışları ile "Memleketin bu durumunda asıl yazamazsam ölürüm" der. Burada bir kişi gerçekçi sağduyuyu, öbürü ise tarihi yazgısının gereğini dile getirmektedir. Bana bunu bizzat Akil Muhtar anlatmıştır. Ahmet Selahattin Kurtuluş Savaşı'nı ve zaferi göremeden gözlerini dünyaya kapar. Öldüğünde 42 yaşındadır ve cebinden yalnız 75 kuruş çıkmıştır. Bütün bu ayrıntıları nereden mi biliyorum? Kendisi babamdır da ondan. Orada bir köy var uzakta. Adı Kutsi olan herkesin ille Kudüs-ü Şerif'te doğmuş olması gerekmez. Ama Ahmet Kutsi Tecer Kudüs doğumluydu. Kudüs'ün kutsal, şiirsel, bambaşka bir atmosferi olduğu söylenir. İlk gidişimde ben de etkisi altında kalmıştım. Her yere benzemiyor. Kim bilir belki toprağının elektriği başka. İklimin oraya sindirdiği huzur başka da ondan. Belki de tarihi geçmişinin efsanesi insanı sarıyor. Belki ikisi birleşiyor. Tanıdığım bir iş adamı bile ömrüm boyunca şiirle, edebiyatla, felsefeyle hiç alışverişim olmadı. Ama Allah sizi inandırsın, Kudüs'e gittiğimin ikinci günü içimden şiir yazmak geldi. Aklıma, dilimin ucuna hep hikmetli sözler geliyordu. "Var orada bir şey," demişti. Ahmet Kutsi şiire orada ilk mektebe giderken mi, Kırklar El Mektebi İptidaiyesinde mi, yoksa daha sonra Kadıköy Sultanisinde mi başlamıştır bilemem. Ama Halkalı Ziraat Mektebi'ndeki sınıf arkadaşları onun ikide bir bahçedeki bir kiraz ağacının altına çekilip şiir karaladığını, sonra ısrar üzerine de kendilerine okuduğunu anlatırlar. Bundan ötürü adı erken yaşta şaire çıkmış. Şair aşağı, şair yukarı. Yok mudur her okulun sınıf şairleri? Bu sınıf şairleri çoğu zaman ilk gençliğin duyarlılığını yitirince şairlikten yavaş yavaş uzaklaşır. Aslında bu hışırlaşmanın özrünü artık daha gerçekçi oldukları mavalı ile kapatıp eski şairliklerini tiye bile alırlar. Oysa şiir bir gösteriş, karşı cinse karşı kendini bir beğendirme çabası, bir moda, gelgeç bir ruh hali değildir. Dünyaya bir bakış açısıdır. Bu açı insanda köklü olarak var olmaya görsün. Şiiri bir gün bıraksa bile şiiriyet onu bırakmaz. Ahmet Kutsi dostum da şiir yazmak ihtiyacı sanırım ilkin ince ruhlu yaratılışının kaçınılmaz bir itisi olarak ortaya çıkmış. Daha sonraları ise dünyaya sevgiyle, sevecenlikle bakan bu ince insanın sevdiği şeyleri başkalarına da sevdirmek için kullandığı en aktif araç haline gelmişti. Halkalı'da arkadaşlarının taktığı bu etiket yaşamı boyunca onun kişiliğinin ayrılmaz bir yaftası olarak kaldı. Darülfünun'da felsefe okurken, Fransa'da Batı kültürünün nimetlerinden yararlanırken, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Sivas Lisesi'nde hocalık ederken, Ankara'da talim terbiye müfettişliği, Paris'te UNESCO mümessilliği yaparken, mecliste CHP'nin Adana sonra da Urfa milletvekilliklerini üstlenirken hep şair Ahmet Kutsi diye bellenmiştir. Köyün yolu. Halk şiiri sadeliğiyle memleket sevgisini birleştiren bu şiirlerin bazısında heceye yeni değiş kalıpları aradığı da görülür. Orada bir köy var uzakta diye başlayan ve okul kitaplarına alınan bir şiirini bütün bir kuşak ezberlemiştir. Bu şiirin bir dörtlüğü şöyledir. Orada bir yol var uzakta, o yol bizim yolumuzdur. Dönmesek de, varmasak da o yol bizim yolumuzdur. Gerçekten de Türk köyünün yolu Ahmet Kutsi'nin yolu olmuştur. Türk halk şiirine, Türk folkloruna, Türk halk tiyatrosuna onun kadar gönülden vurgun insan az bulunur. Sivas Lisesi'nde hocalık ederken, yani 1933'lerde bir halk şiirini tanıtma cemiyeti bile kurar. Bir yıl sonra Malatya'dan Erzurum'a, Tokat'tan Kayseri'ye 70 kadar halk şairini bir Aşıklar Bayramı'nda toplar. Bu bayramın yıldızı Sivas'ın Sivrialan köyünden gelen ve Sen Ağlama Ben Ağlayayım Bülbül türküsüyle birinci olan, atışmada ise bir değil 2-3 aşağı birden cevap yetiştirip üstün yeteneğini belgeleyen bir şairdir. Bu büyük şairin adını sizler, bizler Ahmet Kutsi'nin onu keşfetmesinden çok sonra duyacağız. Aşık Veysel'den söz ettiğimi tabii anladınız. Veysel'i ilk keşfetme odurunu Ahmet Kutsi Tecer, onu ömrü boyunca tanıtmak, desteklemek suretiyle bir manevi işlev halinde sürdürmüştür. Sarı Sözen'le birlikte tüm halk türkülerinin güftesini ve bestesini saptama çabaları ve bilimsel folklor araştırmaları da hep o coşkulu Sivas yıllarına rastlar. Halayı hem inceler hem coşku ile över. Davranın halaya durun koçaklar. İşte baş, işte davul, işte meydan. Güzel halay çeken, güzel kucaklar. Güzel sevmeyen çıksın aradan. Erdek Şenliği. Ahmet Kutsi Tecer bunca yıllık dostum ve ayrıca komşumdu. Onu iyi tanıdığımı sanıyorum. Başlıca özelliklerinden biri de hep ikinci planda kalıp öne birilerini çıkarmaya çalışmasıydı. Neyi sevmişse onu sevdirmeye çalışmıştır. Geleneksel tiyatromuzun olanaklarını kullanmayı ilk salık veren Kunoş ise onu hem yazıları ile hem oyunları ile ilk izleyenlerden biri de Ahmet Kutsi, bir başkası da tabii Sabri Esat Siyavuşgil olmuştur. İlk Türk Stream of Life, Yaşam Dilimi piyesi olan Köşebaşı, entriği olan oyunlara alışmış bir ortamın gustosuna aykırı, yürekli bir deneme olmuştur. Ankara'daki küçük tiyatronun açılışında Muhsin Ertuğrul'un ilk piyes olarak oynattığı Köşebaşı, Ulvi Uraz'ın Ağabey ve Salih Caner'in unutulmayan bekçi rolleriyle belleklerimizde tatlı çağrışımlar yaratır. Gerek bu piyes, gerek Ahmet Kutsi Tecer adı, o tiyatroya bir uğur da getirmiş ve yerli oyunları oynamak bu salonun geleneği haline gelerek nice yetenekli Türk oyun yazarı ün merdivenine çıkışa bu ilk basamaktan başlamıştır. Tecer'in Bir Pazar Günü adlı piyesi orta oyunu tekniğini çağdaş bir içeriğe uygular. Koç Yiğit Köroğlu ve Satılık Ev'de yine onun sahne edebiyatına hediye ettiği oyunlardır. Bunların bazılarının yazılma sürecine bizzat tanık olmuşumdur. Galatasaray Lisesi'nde edebiyat hocalığına atanınca hemen bir temsil kolu kurmuş ve bu kol daha sonra hepsi de isim yapan genç oyuncuların beşiği olmuştur. Bu küçük bilinçli amatör ruhlu gençlik tiyatrosu daha sonra Ergunları, Gencoları, Atillaları, Çetinleri, Anileri, Çiğdemleri, Arifleri, Üstünleri, Mehmetleri ile başından büyük işler yapacaktır. Genç oyuncular sözcüğü çağrışımından şimdi Erdek Şenliği günlerimize sıçrıyor belleğim. 1958 yılında genç oyuncuların inisiyatifiyle Erdek'le başlatılan bu ilk halk şenliğine Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Eyüboğlu ve bu satırların yazarı da danışman ve yardımcı olarak katılmış. Muhsin Ertuğrul ve Bedrettin Tuncer'le birlikte ET'den sağladığımız 4000 lira gibi bugün için gülünç ama o gün için pek de önemsiz olmayan bir yardımla işe başlamıştık. Ellerde balta kürek, testere ve keser, imece usulüyle tarlalar temizlenmiş, sahneler kurulmuş, barakalar yapılmıştı. Hepimiz çadırlarda yatıyorduk. Atilla Alpöge her oyundan sonra köylü seyircilerle bir açık oturum yapıyordu. Sabahattin Eyüboğlu elinde bir değnek, yıkık duvarlara astığı reprodüksiyonlar üzerinde Rönesans ressamlarının kompozisyon kaygısını anlatırken, Ahmet Kutsi Tecer folklor konuşmaları yapıyor, Hikmet Şimşek ve Faruk Güvenç, Erdek kahvesindeki halka tek sesli müzikle çok sesli müziğin farklarını aletler üzerinde gösterirlerken, ben de Balıkesir'den, Adana'dan, Kayseri'den gelen tiyatro sever gençlere antik Grek tiyatrosunun halkla nasıl bütünleştiğini açıklamaya çalışıyordum. Saratoga valisi. Şimdi artık sadece bir tatlı anı olan o günleri yeniden yaşar gibiyim. Sabahı hangimiz daha önce yakalayacağız diye yarış ettiğimiz o günleri. Ahmet Kutsi Tecer'in o gevrek ve sevgi dolu sesiyle ''Neredeydin dostum? Biz beşte orman müdürünün cipiyle körfeze indik. Deniz o kadar kırışıksız ki bir masa örtüsüne benziyordu. Kenarından tutup çeksen önüne irili ufaklı adacıklar, girintili çıkıntılı dantel gibi kıyılar gelecekti sanki.'' Deyişine. Erdek onun en keyifli olduğu yerde diyebilirim. Tiril tiril beyazlar giyer, başına da bir seyyar satıcıdan aldığı geniş kenarlı bir hasır şapka geçirirdi. Bu haliyle ona Saratoga valisi adını takmıştım. İçinde pırıl pırıl bir humor damarı olan Tecer bu rolü kopuksuz oynar, Saratoga eyaletinde bana da bir idari vazife verir ve aramızda saatlerce muhayyel konuşmalar geçerdi. Ama bir de bakardık ki Saratoga'yı onaralım derken Erdek'i güzelleştirmek için somut planlara geçivermişiz. Böyleydi Tecer. İlle her gittiği yere bir yararı dokunsun isterdi. Başka türlü edemezdi. Ama muhayyel Saratoga'ymış ama sevgili Erdek'miş fark etmezdi. Tecer'le Viyana'da.